SBS Türkçe ilesiniz.
Yavuz Bey, en sıcak gelişmeden başlayalım. Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Dolar ve Euro'da bir artış söz konusu. Oradan başlayalım.
Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle 3 yöneticisi değişmişti. O değişimden sonra Merkez Bankası beklenenin çok üzerinde, ki 50 bas puanlık bir beklenti vardı, 200 bas puanlık bir faiz indirimine gitti. 2 puan. Yani daha önce 19'dan 18'e indirmişti. Şimdi 18'den 16'ya indirdi faizleri. Ve bu indirim kararının ardından da hem dolarda hem euroda inanılmaz artışlar meydana geldi. Dolar 9.50'yi geçti. Euro 11'in üzerine çıktı. 11.08'leri falan gördü ki bu tarihinde görebileceği en yüksek rakamlar. Yani Türk lirası inanılmaz derecede değer kaybetti. Şimdi Merkez Bankası'nın en önemli görevlerinden birisi Türk lirasının değerini korumak. Bir diğer kanunla verilmiş görevi enflasyonu kontrol altına almak. Bunun için para politikalarını belirlemek. Ama her iki alanda da tam ters etki yaratabilecek bir karar aldı. Yaptığı açıklamada enflasyonla ilgili durumun geçici olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde taşların daha yerine oturacağına ilişkin temenni sayılabilecek bir takım tespitlerde bulundu. Ama tabii bu tam o söylendiği gibi de olmadı. Doların bu şekilde yükselmesi, euronun bu şekilde, kurların bu şekilde yukarıya doğru süratle fırlaması bu kararın ardından aslında beklenen de bir şeydi. Peki bu beklenen bir şeyi nasıl böyle bir karar alındı? Enflasyon etkisi zaten malum. Türkiye'de %20'lere varan bir enflasyon var. Geçmişte Türkiye yüksek enflasyon, hiper enflasyonla çok mücadele etmiş bir ülke. O cendereyi zor atlatmış bir ülke. Şimdi yeniden oraya doğru mu gidiyor gibi soruları da beraberinde getirdi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonun sebebi faizdir gibi ekonomistlerin çok da tasvip etmedikleri bir görüşü var. O görüşe uygun olarak Merkez Bankası'nın faiz indirdiğine ilişkin de bir tespiti bugün itibariyle yapmak mümkün. Muhalefet çok sert tepki gösterdi. Normal şartlarda Merkez Bankası bağımsız ama ona rağmen mesela Ali Babacan talimatla bu faiz indirilmiştir. Talimatla nokta diye bir sosyal medyada paylaşım yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili olarak şahsının bürokratları talimatla bu kararı aldılar diyerek Merkez Bankası Başkanı'na hedef aldı. İş bilmeyen bürokratlar diyerek İYİ Parti'nin genel başkanının tepkileri vardı. Yani muhalefet bir bütün olarak buna tepki gösterdi. Şimdi herkes de bundan sonra ne olacak diye bir sorunun yanıtını arıyor. Yani bir şey diyerek mi yapıyorlar, nasıl olacak, bundan sonra sistem nasıl yürüyecek diye. Genelde olumsuz bir tablo çiziyor uzmanlar. Çünkü önümüzdeki dönemde artan bu fiyatlar nedeniyle, bir de dünyada zaten enerji fiyatları uçmuş durumda. Bunların da etkisi de Türkiye'de enflasyonun çok yükselebileceğine ilişkin kaygılar söz konusu. Enflasyon yükseliyor, genelde yükseliyor ama mesela özelde herkesin kendi hayat standardına göre yaptığı harcamalara bakıldığında özellikle orta ve alt derecede gelirleri olanlar için enflasyon normali daha da ötesinde yüksek seyrediyor. Bu açıkların nasıl kapatılacağı, Türkiye'de yoksullaşmasının nasıl önüne geçileceği, bu kararlarla birlikte Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte insanların yoksulluğunun artacağına, işsizliğinin artacağına ilişkin kaygılar dile getiriliyor. Ancak hükümet kararlı, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek faiz istemiyor. Bunu her fırsatta dile getiriyor ve oraya atadığı bürokratlar da bu talebi yerine getiriyor.
Büyükelçilerin Osman Kavala konusundaki açıklamaları epey bir gündemde yer aldı.
Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Hem Osman Kavala için hem de Selahattin Demirtaş için. Ama bu kararlara rağmen Türkiye hak ihlallerini giderecek yeni ve bunu düzeltecek kararlar almadı. Yerel mahkemeler bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymadı. Aslında Türkiye'de anayasa gereği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanmak zorunda. Bununla ilgili iç hukukun üstünde olduğuna ilişkin bir düzenleme AK Parti hükümetleri döneminde anayasaya yerleştirildi. Ama buna rağmen bu kararlar uygulanmadı. Selahattin Demirtaş hala cezaevinde. Bununla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı çıktığında Demirtaş'la ilgili verilmiş geçmişte bir hüküm kesinleşti ve hükümlü hale getirildi. Cezaevinden çıkması gerekiyordu. Çünkü cezaevinde yattığı süre aldığı hükümü karşılıyordu. Bu sefer yargılandığı bir davanın içinde bulunan dosyayla birlikte, dosya ayrılarak onunla ilgili yeni bir tutuklama kararı verildi. Avrupa İnsan Hakları bu kez bunun bir siyasi karar olduğuna hükmetti. Yeniden hak ihlali kararı verdi. Kavala için de benzer bir durum var. Onunla ilgili de hak ihlali kararı var ve siyasi olarak cezaevinde tutulduğuna ilişkin tespit söz konusu ama Türkiye'de yargı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu ihlal kararlarını ortadan kaldıracak yeni değerlendirmeler yapmadı. Bunun üzerine zaten bu meseleler tartışılıyordu. Amerika, Kanada, İsveç, Almanya, Hollanda, Norveç gibi hem Avrupa ülkelerinin, Yeni Zelanda gibi size yakın, Avustralya'ya da yakın bir ülke olarak söylüyorum bunu. 10 ülkenin büyükelçileri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararların Türkiye'de uygulanması gerektiğini hem Demirtaş'ın hem de Kavala'nın tahliye edilmeleri gerektiğini belirten bir bildiri yayınladı. Bir çağrıda bulundu. Tabii bu normal bir şey değil. Yani hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu ülkelerde böyle bir tabloyla karşılaşmak mümkün değil. O 10 ülke Türkiye'de hukukun siyasi kararlarla hareket ettiğine ilişkinde bir mesaj vermiş oldu. Doğal olarak buna sert tepki gösterildi Dışişleri Bakanlığı'ndan. Bu büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Yargılamaların siyasileştirildiğine ilişkin bir eleştiri büyükelçilerin eline söylendi. Ama sonraki gün büyükelçiler kendi yaptıkları açıklamanın arkasında olduklarını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türkiye açısından bağlayıcı olduğunu dile getirdiler. Yani bu konuda kararlı olduklarını ortaya koydular. Tabii ki büyükelçiler bunu tek başlarına yapmadılar. Kendi ülkelerinin başkentlerinden aldıkları talimatlar doğrultusunda hareket ettiler. Ve bu gerilim sürerken İçişleri Bakanı buna sert tepki gösterdi. Devlet Bahçeli'den sert tepki vardı. Aslında kimse bu bildiriyi çok sahiplenmedi. Ama muhalefet partileri bu duruma yol açtığı için hükümeti eleştirdiler. Son olarak Cumhurbaşkanı konuştu. Onun konuşması daha enteresandı. Çünkü bu büyükelçilerin Türkiye'de ağırlama büyüklüğümüz yok. Onu Dışişleri Bakanı'na söyledim diyerek bildirinin altında imzası olan 10 ülkenin büyükelçisinin Türkiye'den sınır dışı edilebileceğinin mesajını verdi. Bu tabii büyük bir olay. Çünkü bu açıklama Cumhurbaşkanı tarafından yapıldıktan sonra geri dönülmesi de zor. Ama hayata geçtiğinde ise Almanya'nın, Amerika'nın, Hollanda'nın, Norveç'in, ne bileyim işte İsveç'in, Yeni Zelanda'nın büyükelçilerine diyecekler ki sizi istemiyoruz burada, gidin ülkenize. Dışişleri Bakanlığı tarafından bu onlara iletilecek. Cumhurbaşkanı söylediğinden anlaşılan bu. Eğer gitmezlerse belki istenmeyen adam ilan edilecekler, daha gerilimli bir şekilde ülkelerine girecek. Bu şunu da beraberinde getirecek. Karşıdaki ülkelerde Türk büyükelçilerine aynı muamele yapacaklar. Düşünün, yani önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Almanya'da, Almanya'nın Türkiye'de, Amerika'nın Türkiye'de, Türkiye'nin Amerika'da büyükelçileri olmayabilir. Bu kadar gerilimli bir durum.
Koronavirüs salgını konusundaki gelişmeler neler? Kontrol altına alınması girişimleri konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Vallahi bir girişim yok gibi görünüyor Türkiye'de. Yani bundan bir sene önce benzer bir tabloda, yani 30 binlerde vaka sayısı, ne bileyim 200 civarında her gün vefat sayısı, böyle bir tablo korkunçtu ve Türkiye hafta sonları sokağa çıkma yasakları, işte şehirler arası seyahat yasakları ve benzeri bir takım ciddi kısıtlamalar uyguluyordu. Ama bugün durum ortada. 30 bin civarında, aşılama olmasına rağmen 30 bin civarında günlük vaka var. 200 civarında da her gün vefat sayısı açıklanıyor. Her gün 200 kişi hayatını kaybediyor Türkiye'de. Ama Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparken bu koronayla ilgili çok ciddi bir şeyler söylemiyor, alınacak önlemlerle ilgili. Ya da Sağlık Bakanı sadece Twitter'dan önlem alınması için çağrıda ya da aşı olunması için çağrıda bulunuyor. aşılama kampanyasından da sayıların çok azaldığını görüyoruz. Milyonlara varan günlük aşılama sayısı şu sıralarda 10 binlerde, 15 binlerde. Sanki aşı olmak isteyenler aşı olmuş, olmak istemeyenler de olmayacakmış gibi bir tablo var. Ve kayıtlar artıyor. Hükümetin aşı karşıtlarına karşı net bir tavrı yok. Aşı çağrısı yapıyor ama aşı karşıtlarının da rahat rahat hareket etmelerine izin veriyor. Bir zorlama yok aşı olması için insanların, kamuda, özel sektörde bazı şirketleri hariç tutmak durumunda ya da okullarda. Yani biraz kendi haline bırakılmış durumda. Böyle yürüyeceğiz, böyle bakacağız. Bundan sonra böyle olacak der gibi bir hali var hükümetin. Tabii tablonun da gitgide ağırlaştığını, kayıpların çoğaldığını, hastanelere yatışların çoğaldığını, üstelik gençlerin bu konudan daha fazla zarar görmeye başladıklarında yine Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlardan görebiliyoruz.
Yavuz Bey, son olarak Kıbrıs'taki gelişmelere değinebilir miyiz? Kasetler çıkmaya başladı yine.
Evet, yani Türkiye siyasetinin aslında geçmişte yaşadığı işler, dünyada da benzerleri var. İşte şantaj kasetleri, seks kasetleri, politikacılara yönelik olarak. Kıbrıs'ta da benzer bir durum var. Kıbrıs Başbakanı'nın istifa etmesi ya da yapılacak olan kongrede yeniden aday olmaması söz konusu. Çünkü onunla ilgili bir kaset sosyal medyada yayınlandı. Biraz daha bel altı diyebileceğimiz nitelikte bir kaset yayınlandı. Bu kasetlerin nasıl yayınlandığı, niye yayınlandığı, önümüzdeki dönemlerde yayınlanmaya devam edip edilmeyeceğine ilişkinde tartışmaların devam ettiğini görüyoruz. Sedat Peker Kıbrıs'ta Falyalı'yı bir işte uyuşturucu kaçakçılığıyla, kumarhane işletmeciliğiyle, Türkiye'de Binali Yıldırım'ın oğluyla ortak olduğuna ilişkin iddialarla suçlamıştı. Bu kaçakçılık yaptığı konusunda bir iddiası vardı ve elinde kasetler var, şantajla ayakta duruyor demişti. O iddialardan sonra Falyalı ile ilgili bir soruşturma başlatılmıştı iş adamı olarak kendisini tanıtan. Falyalı tutuklandı. Tutuklandıktan sonra bu kaset ortaya çıktı ve siyaseti de gerçekten ciddi bir biçimde sarstı. Şimdi Sedat Peker, eşin enteresan tarafı, bu tutuklama sonrasında o kasetlerin kendisine geçtiğini duyurdu. Öncelikle Kıbrıs'ta birçok siyasetçinin kaset olduğu iddia ediliyor. Bu işin Türkiye'ye ulaşabileceğine ilişkin bir takım iddialar var. Türkiye geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcılarına yönelik bir kaset şantajıyla karşı karşıya kalmıştı. O genel başkan yardımcıları seçimde aday yapılmadı. Deniz Baykal'ın bir kaset şantajıyla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişime neden olmuştu o süreç. Şimdi de Kıbrıs'ta ciddi bir çalkantı söz konusu. Türkiye'de bu olaylar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan özel değil genel diyerek bu konuyu miting ilanlarında kullanmıştı. Anlaşılan o ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de siyasette bu mesele kullanılıyor. Bu kasetler yasa dışı çekilmiş, görüntülenmiş, haberi olmadan muhataplarının kaydedilmiş kasetler kullanılıyor. Tabii en çok merak edilen de önümüzdeki dönemde kimlere ilişkin nasıl bir şantaj sürecinin işleyeceği, bu işin Türkiye'ye sıçrayıp sıçramayacağı.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.